Selam, ben Ece. Davranış bilimlerini hikayeler yoluyla incelediğim ve anlattığım podcast serim Yapa Yapa Öğreniyoruz'a hoş geldin. 2024'ün ilk podcast bölümünden herkese merhaba. Dilerim bu yeni yıla çok keyifli bir giriş yapmışsınızdır. Beni sorarsanız sanırım ömrümde ilk kez bir yeni yıla hüngür hüngür ağlayarak girdim. Size bunun hikayesini anlatarak başlamak istiyorum bu bölüme. Ama öncesinde bu bölümün sponsoru Hayvel'e ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Hayvel benim de 2023'ün son çeyreğinden itibaren kullanmaya devam ettiğim bir online terapi platformu. Platforma kaydolurken cevapladığınız sorular doğrultusunda size en uygun uzman psikoloğu seçebiliyorsunuz. Eğitimlerini, uzmanlıklarını ve çalıştığı ekolleri inceleyerek ve seçtiğiniz psikologla 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Baktınız elektriğiniz uyuştu ve devam etmek istediniz. Hemen paketinizi alıp seans randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Ama olur ya, ya ben çok uyuşamadım, içime sinmedi derseniz de anında başka bir psikolog seçebiliyor ve yine aynı şekilde ücretsiz ön görüşme yapabiliyorsunuz. Ta ki size uyan psikologunuzu bulana dek. Seanslarınız kesinlikle kaydedilmiyor bu arada. Bilgileriniz de tamamen gizli tutuluyor. Yani herhangi bir çekinceniz olmasın bu konuda. Ve eğer siz de kendi içinize doğru çıkacağınız bu terapi yolculuğuna ilk adımınızı atmak isterseniz 10 yapa yapa koduyla Hayvel'den %10 indiriminizi kapabilirsiniz. Bana Norveç'te evimin sıcaklığında kendi ana dilimde terapi alabilme imkanı sağladığı için Hayvel'in bendeki yeri ayrı. Üstelik bu bölümün ilhamı da tam da bu terapi seanslarından birinden çıktı. Ama daha fazla spoiler vermeyeyim ve dilerseniz artık yeni yıla hüngür hüngür ağlayarak girişimin hikayesiyle birlikte bölüme geçelim. Şimdi Instagram'a kanal açma özelliği geldi malum. Ben de Brain Dump isminde bir kanal açtım birkaç ay önce. Genelde günlük hayatımda olup bitenleri ve yaşadığım farkındalıkları paylaşıyorum burada. Bu kanalı takip edenler bilirler. Eşim Kim yaklaşık bir 4 haftadır Çin'deydi iş nedeniyle. Dolayısıyla ben de kedimiz Aski ile birlikte yalnız kaldım bu süreçte. Sorun değil, alışığız bu gezilere artık. Ama bu sefer çok önemli iki tarihe denk gelmiş oldu bu iş gezisi. Noel ve hemen arkasından yılbaşı. En azından Noel'i kutlayabilmek için iki günlüğüne Çin'den Norveç'e gelip sonra hemen tekrar Çin'e geri dönmeyi kabul ettirebildi iş yerine. Ama karşılığında yılbaşı gecesi burada yanımızda olmaktan vazgeçmesi gerekiyordu. Neyse buna da okey dedik mecburen. Ne yapalım? Ve Kim'in ailesi de durum böyle olunca yeni yılı birlikte geçirmemiz için beni evlerine davet etti. Ben de seve seve kabul ettim. Sonra 31 Aralık akşamına geldiğimizde annesi sözleştiğimiz saatten bir 5-6 dakika erken geldi beni almaya. Ben de erken gelmesini hiç beklemediğim için iki ayağım bir pabuca girdi ve kadıncağızı dışarıda bekletmeyeyim diye hemen işte montumu çizmelerimi falan hızlıca giyip kapıyı açınca tabii o panikle tamamen unuttuğum bir şey oldu ve Askil bir anda kapıdan fırlayıp atladı dışarı ve koşturarak uzaklaştı tabii olay yerinden. Yani zaten peşinden koşup yakalamam mümkün değil o anda. Benden çok daha hızlı koşuyor. Neyse dedim. Yani Askil sonuçta her gün kafasına göre dışarı çıkıp istediği zaman geri dönen bir kedi. Daha önce de birçok kez karlı havalarda çıktı dışarı. Yani nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bu arada söylemeyi unuttum tabii ama kar da yağıyor o gece. Ama böyle normal bir kar yağışı yani Norveç standartlarında. Belki yerdeki kar kalınlığı bir 5 santim falandır, öyle düşünün. Sonuç olarak dedim yani yapacak bir şey yok. Benden öne kadar dışarıda takılacak. Sonra biz çok güzel birkaç saat geçirdik Kim'in ailesiyle. Annesinin emek yemek hazırladığı yemekleri yedik, kutu oyunları oynadık falan derken saat 9.30 gibi birden inanılmaz şiddetli bir kar yağışı başladı. Eyvah dedim. Kim bana geçenlerde bir haber atmıştı. Kar fırtınası riski olduğuna dair bu hafta Güney Norveç'te. Ama attığı haritada risk bölgesinin içinde bizim yaşadığımız şehir Tønsberg yoktu. Ondan bir iki şehir öncesine kadar falan diye gözüküyordu. Ama kar yağışı bu kadar yoğun olunca risk almak istemedik her halükarda. Ve dedik ki geceyi burada bitirelim. Yoksa biraz daha beklersek ben asla eve dönemeyebilirim çünkü. O yüzden attık arabaya kendimizi ve bizim evin yolunu tuttuk. Yani Kim'in ailesinin evinden bizim eve gidişimiz bir 10 dakika falan. Şöyle söyleyeyim, biz eve varana kadar kar neredeyse dizlerime gelecek seviyeye ulaşmıştı. Eve gelir gelmez hemen salonun işte merdivenlerden bahçeye açılan kapısını açıp Askil, Askil diye seslendim ki yani kapının açılma sesini duyar duymaz koştura koştura gelir miyavlayarak genelde. Ama yok, gelen giden yok. Sonra mama paketini aldım, onu salladım ki mama paketinin sesini duyunca ta nerelerden koşup geliyor her zaman. Ama Yok, yok ortada. Yani tahmin edersiniz ki artık beni bir panik dalgası sarmaya başladı. Normalde böyle AirTag takmıştık lokasyonu takip edebilmek için tasmasına geçen senenin başlarında. Ama birkaç hafta önce düşürmüş onu askil bir yerde. Biz de çok üstüne durmadık açıkçası. Çünkü sonuçta aylardır burada yaşıyoruz ve her yeri avcunun içi gibi öğrendi askilde. Ve her günde zaten dışarı çıkıp eve geri dönen bir kedi. O yüzden yani kaygı duymuyorduk. Ama bu kar fırtınası çok hazırlıksız yakaladı ve yani olabilecek en kötü zamanlamayla bastırdı. Bir de tabii benim o annesini bekletmeyeyim dışarıda telaşımla dışarı fırlarken aklımın ucundan geçmemiş olan bir başka şey de havai fişekler. Çünkü gece saat 10'dan itibaren atılmaya başlıyor burada havai fişekler. Yani tam 12'de atılanlar kadar yoğun olmasa da. Ve tabii ki kedilerin de kulakları çok hassas olduğu için çok korkuyorlar bu havai fişek seslerinden. O yüzden yani kesin seslerden çok korktu, bir yere sindi, karda bastırınca gelemedi diye kahroldum. Ya kimi de arayamıyorum tabii, o sırada aramızda 7 saat fark olduğu için. Neyse ağlaya ağlaya kimin annesini aradım. O da yatıştırmaya çalışıyor bir yandan. İşte bak korkma Ece, o mutlaka gelir. Kediler dışarı çıksalar da hep geri dönüyorlar yılbaşı gecesinden sonra. Ama istersen eline bir fener alıp mahallede arayabilirsin ismiyle çağırarak falan dedi. Ya dedim onu da denedim biraz önce ama işe yaramadı. Tekrar denerim şimdi. Sonra telefonu kapattık. Ama yani benim içim köpürüyor. Bir yandan suçluluk duygusu, bir yandan kaybetme korkusuyla. Ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Tek başıma böyle paralize olmuş bir şekilde. Tam o sırada Allah'tan kimin kız kardeşi aradı ve Ece dedi orada karın yüksekliği ne kadar şu anda? Yani askilin boyundan büyükse kar belki de o yüzden korkmuş ve gelemiyor olabilir. Çok haklısın dedim. O panikle aklıma gelmedi bu. Sonra hemen indim aşağıdan depodan bir kürek arayıp buldum kar küremek için. Ve bu kürekle tam 1,5 saat boyunca önce askilin her zaman kullandığı patika bu olduğu için salondan arka bahçeye açılan merdivenlerdeki karları küredim. Sonra oradan çıkıp aynı binadaki komşumuzun bahçesine, oradan da ana yola kadar aklıma gelen her yerde askilin yürüyebileceği genişlikte ve derinlikte yollar açtım. Bir yandan da tabii ki kar fırtınası devam ediyor. Ya ben olmuşum zaten kardan adam o sırada ama kar bastırdıkça ben devam ediyorum. Diğer evlerden kahkahalar, müzikler yükseliyor, işte dışarıda havai fişekler falan. Herkes coşkulu bir şekilde içeride yeni yılı beklerken ben iki gözüm iki çeşme ağlayarak tek başıma harıl harıl kar kürüyorum bu patikalarda bir aşağı bir yukarı gidip gelerek. Neyse çok net hatırlıyorum. Saat tam 11.45'te içeri girdim. Yani artık gücüm tamamen tükendiğinde. Montumu falan çıkardım. Parmaklarım mosmor olmuş zaten o yün eldivenlerin altında bile. Salonun o biraz önce anlattığım bahçeye açılan kapısına yaslandım. Dışarıya bakıyorum bir ümit askil gelir mi diye. Tam o sırada kimin annesiyle kız kardeşi aradı tekrar. Ne yaptınız, geldi mi askil, biz otobüse atlayıp yardıma gelelim mi falan diye. Ve tam böyle sesim titreyerek işte ya karları küredim, yol açtım ona, bekliyorum şimdi diye anlatırken askilin koşa koşa ona açtığım o patikalardan birinden geldiğini ve merdivenlere atladığını gördüm. Kapıyı nasıl açtım inanın hiç bilmiyorum o anda. Ve telefonda geldi geldi diye bir yandan ben bağırıyorum. Diğer yandan onlar sevinç yıllıkları atıyor falan. Dedim kapatıyorum ben, fotoğraf atarım şimdi. Telefonu kapatıp yere çöktüm böyle ellerim alnıma dayalı bir şekilde. Ve askil suyunu içerken hüngür hüngür bu kez de mutluluktan. Ve böyle tüm bedenimi yıkayıp geçen çok yoğun bir şükran duygusuyla ağlamaya başladım. Yani o an öyle bir andı ki nasıl anlatayım? Sanki dünyadaki başka hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin bir önemi kalmamıştı bir anda. Ve sadece askil orada o anda tekrar benimle birlikte olabildiği için saf bir şükran, bir minnet duygusu hissediyordum evrene karşı. Ve gece 12'ye işte tam da böyle girdik. Havai fişekler ardı ardına patlamaya başlayınca kucağımı alıp kulaklarını kapadım ellerimle. Ve kedi sahibi olanlar çok iyi bilir. Kedilerin kafaları çok güzel kokar. İşte o kokusunu böyle derin derin içime çekerek bol bol öptüm onu. Seni çok seviyorum diyerek defalarca. Sonra havai fişekler bitince annemi aradım. Olanları anlattığımda şöyle bir şey söyledi bana. Belki de bu evrenin sana 2023'te kaybettiklerini 2024'te bulduracağını söyleme şeklidir. Çünkü tam eski yılı yani sembolik olarak geçmişi kapatırken kaybettin askili. Ve tam da yeni bir yılın yani yepyeni bir geleceğin eşiğinde dururken de buldurdu onu sana. çok hoşuma gitti bu yorum ve aklımın bir köşesine ilişti. Sonra ertesi gün yeni yılın ilk sabahına uyandım ama bir de ne göreyim, dışarıda hala yağmaya devam eden karın yüksekliği 80 santimetreyi bulmuş. Dış kapıyı açamıyorum bile artık zaten, yani evde mahsur kalmış durumdayız. Askil gece eve dönebilmiş olduğu için ekstra mutluyum o yüzden. Ama tabii alışık olduğu gibi dışarıya çıkamadığı için Askil'in enerjisi de inanılmaz yükselmiş bu arada. O yüzden içeride oyun oynamamız gerekti kendisiyle o enerjisini atabilmesi için. Noel hediyelerinden kalan birkaç parça kurdele ipi bulup ben elimde onunla koştum. O da kurdelenin peşinden bir aşağı bir yukarı. Böyle belki bir 15 dakika kadar oynadık. İkimiz de yorgun ama keyifli bir şekilde kanepeye serilenerek. Ve tam o anda şunu düşündüm. Annem o gece söylediklerinde çok haklıydı. Geçmişte sahip olduğum, zamanla yaş aldıkça kaybettiğim ve bu yıl yeniden hayatıma katmayı niyet ettiğim bir şey vardı gerçekten de. Ben 4-5 yaşlarındayken İstanbul'da yaşadığımız apartmanda dünyalar tatlısı bir yaşlı Ermeni komşu teyzemiz vardı. Gerçek ismi Şaharik, benim içinse babaannemdi o, ruhu şad olsun. Ona kendi kendime böyle seslenmeye başlamışım. Çünkü sanırım ancak gerçek babaannem olsa bu kadar sevebilirdim. 1,5 yaşımdan beri kreş çıkışları annem işten eve dönene dek bana hep o baktı. Ve çok büyük bir sevgiyle yaptı bunu. Sanki öz torunuymuşum gibi. İşte tam da bu dönemlerde, yani hayatımın henüz ilk yıllarında, kitaplara ve her şeyden öte hikayelere olan sevgimi keşfetmeleri çok uzun sürmedi annemle babamın. Zira bana hikayeler okunmasına bayılıyorum ve çocuk yüreğimin hayatta en çok istediği şey kendi kitaplarını kendi okuyabilmek. Anneme yalvarıyorum o yüzden 4-5 yaşlarındayken. Anne ne olur bana okumayı öğret, ne olur. Annem anaokul öğretmenlerimle konuşuyor bu konuyu ve diyorlar ki ya Zeynep Hanım ilkokula başladığında zaten öğrenecek zamanı gelince tüm arkadaşlarıyla birlikte. Siz öğretmeyin. Ya bu yaşlarda yapması gereken tek şey oyun oynamak Ece'nin. Ama annemle babamın bilmediği bir şey var. Biz Şaharik babaannemle saatlerce diz dize oturup onun işaret parmağını sayfada böyle milim milim oynatarak heceleye heceleye okuyabildiği eski bir telefon defterindeki Türkçe isim ve soy isimleri okuyoruz birlikte. Şaharik babaannem akıcı Türkçe okuyamıyor çünkü ama okuma pratiği yapmayı çok seviyor. Evlerinde de aksi gibi Ermenice yazılmış bir İncil ve bu eski telefon defteri dışında yazılı bir kaynak yok. Bana gelince böyle bir fırsat bulmuşum, kaçırır mıyım? Yani harfleri seslerle eşleştireceğim ve günün sonunda belki de okumayı öğreneceğim. İple çekiyorum her gün anaokulu çıkışı Şaharik babaannemin gel kızım demesini, birlikte kanepeye oturup aynı telefon defterindeki aynı isimleri sayfa sayfa okumayı, annem iş çıkışı gelip beni alıncaya dek. Yani inanılmaz bir ikiliyiz gerçekten Şaharik babaannemle. Neyse, günün birinde ben artık 5-5,5 yaşlarındayken annem ve babamla şehirler arası yolculuk yaptığımız bir trene biniyoruz. Yani nereye gittiğimizi inanın hiç hatırlamıyorum bile bugün. Çünkü aklım bambaşka bir yerde. Zira annem her zaman olduğu gibi yolculuk sırasında oyalanmam için o dönemler çok popülerdi. 90'lar çocukları bilirler muhtemelen. Birkaç tane Ozmo dergisi almış ve bir de resimli bir çocuk kitabı. Kitabın ismi Alice Harikalar Diyarında. Kapağını görür görmez bayıldığım bu kitabı alıp trenin kompartmanındaki yatağa uzanıyorum. İlk sayfayı çeviriyorum ve birkaç saniye sonra ağzımdan yavaşça şu kelimeler dökülmeye başlıyor. Alice nehrin kıyısında ablasıyla birlikte yapacak hiçbir şey olmadan oturup durmaktan sıkılmaya başlamıştı. O sırada yanımda oturan annem birden bana dönüyor ve önce eğilip kitabın ilk sayfasına bakıyor, sonra da babama. "Aa, çocuk okuyor İrfan," diyor babama şaşkınlıkla. "E nasıl oldu bu?" diyorlar birbirlerine gülerek. Bana gelince o sırada umursadığım tek şey kitabımın içindeki o büyülü, fantastik dünya. Salyangoz hızıyla okuyabildiğim her sayfada beni daha da çok içine çekiyor bu hikaye. Ya, kıvırcık saçlarım, minik tombul parmaklarım, trenin rayların üzerinde çıkardığı sesler, annemle babamın gülüşmeleri, her şey silikleşip yok oluyor sanki. Ve Alice'in dünyası bir anda benim dünyam haline geliveriyor. Ve artık Ece değil, bu sihirli dünyada bir küçülüp bir devleşen sarı saçlı Alice olduğumu ve beyaz tavşan, çılgın şapkacı ve kupa kraliçesi gibi olağan dışı karakterler eşliğinde bol aksiyonlu bir maceraya atıldığımı hissediyorum. Kısacık varoluş deneyimimde daha önce hiç yaşamamış olduğum bu kendi kendime adeta başka bir dünyaya ışınlayabilme hissine
aşık oluyorum o gün ben. Ve yıllar boyu körüklenerek devam ediyor kitaplara ve hikayelere olan sevgim. Önceleri maksimum 1-2 günde okuyup bitirdiğim her kitabın ardından seveceğimi düşündüğü yeni bir hikaye kitabıyla eve dönen annem artık bir süre sonra iş çıkışı sürekli kitap alışverişine zaman ayırmaya dayanamıyor. Ve ilkokula başladığım dönem bana 300 küsür kitaptan oluşan bir çocuklar için hazırlanmış Türk ve Dünya Klasikleri serisi alıyor. Ki 29 yaşındayım ve hala bugüne kadar aldığım en özel hediyelerden biridir bu benim için. Her neyse fark ettiyseniz bu dönemde ebeveynlerim, özellikle de annem tarafından oldukça destekleniyor ve besleniyor kitaplara olan bu sevgim. Çünkü malum eğitim hayatımızın ilk yıllarında okulun bize öncelikli olarak kazandırmaya çalıştığı o ilk akademik beceriler ne? Önce okumayı ve ardından akıcı okumayı öğrenmek. Yani benim bunu o yıllarda tamamen içsel bir motivasyonla pratik ediyor olmam tabii ki ebeveynlerimin de işine geliyor. Çünkü Türkiye'de yaşayan pek çok ebeveyn gibi akademik başarı oldukça önemsedikleri bir konu. Derken tabii yıllar hızla akıp gidiyor ve ben artık ortaokuldayım. Kitaplara olan sevgim değişmedi belki ama hayatımda yepyeni bir değişken var artık. O dönemde bilinen adıyla OKS yani Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı. Ya da başka bir deyişle iyi eğitim veren bir liseye gidebilmemin yegane yolu. İyi eğitim veren bir liseye gidebilmek demek bir sonraki sınavda iyi bir üniversiteye girebilmek, iyi bir üniversiteye gidebilmek demek de iyi bir iş ve konforlu bir hayat anlamına geliyor. Ya da en azından o dönemde bize dikte edilen şey bu. Ve işte tam da bu yıllardan itibaren bu kadar çok roman okumam, ebeveynlerimi artık eskiden olduğu gibi mutlu etmeye değil, tam tersi canlarını sıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Çünkü ne zaman odama girseler ki bu gecenin bir vakti bile olsa beni roman okurken buluyorlar. Ama yani okuldan eve döndüğümde boş zamanlarımda ne yapmam gerekiyor artık? Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Türkiye'de geçirmiş olan hemen herkes eminim bu sorunun cevabını şıp diye bildi şu anda. Tabii ki ders çalışmak ve test çözmek. Çünkü bu işin sadece edebiyatı değil, matematiği var, feni var ve eğer ileride güzel bir hayat yaşamak istiyorsam roman okumaya bir süre ara verip, ki bu kalıp da çok meşhurdur bu arada, yani önüm arkam sağım solum her yanımda en az bir arkadaşımızın işte sınavlara hazırlanmak için voleybola, kemana, işte sevdiği herhangi bir hobiye ara verme hikayeleri vardır hep. Ve benim hikayem de buydu. Ve dediğim gibi artık büyümeye başlamış Ece olarak roman okumayı bırakıp bu zamanı verimli bir şekilde ders çalışmaya, test çözmeye ve deneme sınavlarındaki netlerimi artırmaya ayırmam gerekiyordu. Geçen bölümde de bahsetmiştim. Çocukken en sevdiğim ve muhtemelen hiç kaçırmadan izlediğim ilk dizi Avrupa Yakası'ydı benim. Yanlış hatırlamıyorsam 5. sınıfa falan gidiyordum başladığında ve inanılmaz keyif veriyordu bana izlemek çarşamba akşamları. Okuldaki en yakın arkadaşlarım da izlerdi hep ve ertesi gün mutlaka o bölümde olanları konuşurduk. O yüzden hem beni çok güldüren, keyiflendiren hem de arkadaşlarımla paylaşabildiğim bir şeydi benim için Avrupa Yakası izlemek. Ama zamanla bu durum tabii annemle babamın dikkatini çekmeye başladı. Odamda minicik bir televizyon vardı o yıllarda. Oradan izliyordum genelde annemle babam salonda takılırken. Muhtemelen bilinçli bir şekilde farkında olmasam da sanki yanlış bir şey yapıyormuşum hissiyle odamdan izlemeye çalışıyordum onlar fark etmeden. Evimizde de banyo tuvalet tam benim odamın çaprazında kalıyordu. Ve önceleri babam her tuvalete gitmek için odamın önünden geçtiğinde izlediğimi görüp şöyle bir dururdu. Ve önce ekrana sonra bana bakıp bu şimdi sana ne katıyor diye sorardı. Ben de komik, güldürüyor gibi cevaplar verirdim. Bu cevabım elbette yeterli bulunmazdı ve televizyonum zorla kapattırılıp masama ders çalışmaya yollanırdım. Çünkü tırnak içinde bana bir şey katmayacak veya beni ileriye taşımayacak olan bir aktiviteyle zaman harcamam kabul edilebilir bir şey değildi. Kısa bir süre sonra da televizyonumun tamamen odamdan çıkarılmasıyla son noktayı koymuş oldu annemle babam zaten. Ama bana çok uzun yıllar boyu miras kalacak olan o cümle aklıma kazınmıştı artık bir kere. Bu şimdi sana ne katıyor? Gelelim 2018 yılına. Artık üniversiteyi bitirmişim, psikoloji diplomamı almışım, Norveç'te bilişsel nörobilim üzerine yüksek lisans yapıyorum. Ve o zamanlar erkek arkadaşım, şimdi artık eşim olan Kim'le birlikte yaşıyoruz Oslo'da, minik öğrenci evimizde. Hayatımda ilk kez bir partnerimle birlikte yaşıyorum ve zaman ayırdığı şeyleri çok daha yakından gözlemleme fırsatım oluyor. Ve bir şey dikkatimi çekiyor. Sıradan bir günümüzde ikimiz de okuldan veya yarı zamanlı çalıştığımız işlerden çıkıp eve geldiğimizde birlikte yemek yedikten sonra ben haldır haldır bilgisayar başına geçip kendimi akademik veya mesleki olarak geliştirmek için aldığım ekstra online eğitimlere devam ediyorum. Ya da koltuğa uzanıp işte kendi alanımda kurgu dışı akademik kitaplar okuyorum. Bu sırada kim de bilgisayar başına geçiyor ama benim aksine işte World of Warcraft gibi video oyunları oynuyor arkadaşlarıyla 1-2 saat. Bu benim içimi bir tır tıklıyor, iki tır tıklıyor. En sonunda bir gün ormanda yürüyüş yaptığımız bir esnada diyorum ki ya Kim, benim aklıma takılan bir şey var ve izin verirsen paylaşmak istiyorum. Tabii ki paylaş diyor. Ya diyorum, hafta içi genelde akşamları 1-2 saatini oyun oynamaya ayırıyorsun. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Yo diyor şaşırarak. Neden rahatsız etsin? Ama diyorum, yani bu zamanı başka şeyler yapmak için de kullanabilirsin. Yani oyun oynamaya harcadığın saatleri kendini geliştirmek için harcayabileceğin saatlerle takas ediyorsun aslında. Bak diyor, ben senin öğrenme aşkına bayılıyorum. Ayrıca eve geldiğinde şevkle, heyecanla çalışmaya devam edebiliyorsun ve bu benim için hayranlık uyandırıcı. Ama ben böyle değilim. Yani hafta içi yorgun bir şekilde eve geldiğimde çalışmaya, öğrenmeye devam etme fikri beni boğuyor. Öte yandan keyif alıyorum sevdiğim bir oyunu oynamaktan. Yani zihnimi bu şekilde boşaltıyorum ve uzakta olduğum arkadaşlarımla bu şekilde zaman geçirebilmek ve onlarla birlikte oyun oynarken sohbet edebilmek, yani iletişimimizi devam ettirebilmek bana iyi geliyor. Ya bu demek değil ki ben yaptığım işi, okulumu, bölümümü sevmiyorum ya da bu alanda kendimi geliştirmek istemiyorum. Tam aksine kariyerimi ve yapmak istediğim işi çok önemsiyorum. Ama ben yani kişisel olarak iş ve keyif saatlerini iç içe geçirmeyi tercih etmiyorum. Benim için iş zamanı %100 odaklanarak işimi yapmam, çalışmam, öğrenmem, gelişmem için var. Keyif zamanı da %100 zihnimi işten, okuldan uzaklaştırmam ve sadece keyif almak için kendime o alanı açabilmem için var. Beni pek de tatmin etmiyor bu cevap o gün. Çünkü sesli bir şekilde dile getirmemiş olsam da alt metinde ona asıl sorduğum şey bu şimdi sana ne katıyor sorusu. Yıllar önce babamın sesiyle içselleştirmiş olduğum gibi. Ve buna sadece keyif cevabını alıyor olmak yeterli gelmiyor bana. Argümanlarımı devam ettiriyorum sonrasında. Kim de agree to disagree Ececiğim diyor. Yani aynı fikirde olmadığımız konusunda anlaşabiliriz. Kim'in o gün bana orada anlatmak istediklerini anlayabilmem tam 3 yılımı alıyor. Çünkü 2021 yılında ciddi bir burnout, yani tükenmişlik yaşıyorum. Hikayesini bilmiyorsanız YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Videonun linkini bırakırım. Ve o dönemde başladığım terapi sayesinde öğreniyorum. Haftalık programımda sadece keyif için keyif, aktiviteleri için zaman ayırmanın da ne kadar önemli olduğunu. Bir dakika. Ne demek istiyorum bu keyif için keyif tanımıyla? Hani sanat için sanat diye bir kavram var ya edebiyatta da, duymuşsunuzdur muhtemelen. Özetle sanatçı ürettiği eserde toplumsal konulara değinmek, sistemsel eleştiriler yapmak veya toplumu eğitmekle ilgilenmek zorunda değildir. Sanat sadece sanat içindir görüşünü savunuyor bu yaklaşım. Doğru yanlış demiyorum, sadece bir bakış açısı bu. Ve işte buradan ilham alarak ben de bu keyif için keyif kavramını uydurmuştum. Bunu kendi zihnimde doğru bir yere oturtabilmek için. Çünkü o güne dek kendi yaşam deneyimimde keyif almak için, dinlenmek için bir şey yaptığımda veya tükettiğimde bile bunun bana bir şey katıyor olması lazım şeklinde tohumlanan bir inancı sulayıp büyütmüştüm ben. Yani bir amaç için keyif diye tanımlayabiliriz belki bunu da. Dolayısıyla mesela eğer kendime ait boş zamanımda bir kitap okuyorsam bu kurgu dışı, altını çizip notlar alabileceğim bir kitap olmalı ve mesleki veya akademik olarak beni geliştirmeli gibi çıktıları vardı bu inancımın. Şimdi bu noktada önemli bir ayrıntıyı eklemem lazım. Ben yapım gereği öğrenmeyi çok seven, öğrenmeye aşık bir insanım ve kendi alanımdaki bu kurgu dışı kitapları okumak da bana büyük bir keyif veriyordu o yüzden. Ama yıllar içinde bu artık öyle bir noktaya gelmişti ki hem fiziksel hem elektronik kütüphanemde yüzlerce kurgu dışı kitap vardı ama bir tane güncel olarak okuduğum bir roman kalmamıştı. Çünkü keyif bile gelişmek için varsa, bana tırnak içinde bir şey katıyorsa okeydi. Aksi takdirde zaman kaybıydı ve yapılmaması gereken bir şeydi. Mesela meditasyon yapmak, doğada yürüyüşe çıkmak, arkadaşlarla buluşmak, kurgu dışı kitaplar okumak, bitkilere bakmak falan, bunların hepsi kabul edilebilirdi. Eğer dinlenmek, keyif almak veya kendime zaman ayırmak istiyorsam. Çünkü hepsinin kendimce ya fiziksel ya zihinsel sağlığıma ya da kişisel gelişimime katkısı vardı. Ama keyif aktivitesinin tek amacı keyif olduğunda Tıpkı babamın Avrupa yakası izlememem için odamda barındırmadığı o televizyon gibi, ben de o aktiviteyi ya hayatımda barındırmıyordum ya da sanki ebeveynlerime çaktırmadan gizli gizli izlemeye çalışırmış gibi öylesi bir suçluluk hissederek yanlış bir şey yaptığım duygusuyla gerçekleştiriyordum o aktiviteyi. Mesela bu burnout yaşadığım dönemde terapistime hayatımda ilk kez TikTok indirmiş ve TikTok videoları izliyor olduğum için ne kadar suçluluk duyduğumu anlatmıştım. Halbuki TikTok o dönemde nelerden keyif aldığımı ve samimi bir şekilde merak ettiğimi öğrendiği için işte önüme dekorasyon, ev renovasyonu, kedi videoları, balkonda minik saksılarda sebze meyve yetiştirme gibi videolar çıkarıyordu ve ya ilham alıyordum ya da sadece keyif veriyordu bunları izlemek. Sonra terapistimle bunu kontrollü bir şekilde yaparak harcamak istediğim kadar zaman harcayabilmem için mesela izlemeye başlamadan önce bir saat sonra çalacak bir alarm kurma gibi bir plan yapmıştık. Ve bu planı takip ederek video içerikleri tükettiğimde bile hala hissetmeye devam ettiğim o suçluluk duygusu üzerine çalıştığımızda çıkmıştı ortaya. Bu çocukken içselleştirmiş olduğum "bu şimdi sana ne katıyor?" sorusu. Ve içinde pek de öz şefkat barındırmayan bu sorunun üzerine giderek çok yavaş da olsa kendimi bana herhangi bir şey katma amacı gütmeyen aktivitelere de maruz bırakmayı ve en önemlisi bununla okey olabilmeyi öğrendim o dönemde. Geçenlerde mesela bir takipçim şöyle bir mesaj atmış Instagram'da, okuyorum. "Günaydın Ece. Ortak takiplerden anladığım senin de bir Singles Inferno izleyicisi oldun. Seninle ortak bir paydam daha olması hoşuma gitti. Nedense birileri bilse izlediğimi yadırgar gibi geliyor. Kendime suç ortağı bulduğum için mutluyum." Bu mesajı gülümseyerek okudum. Çünkü içindeki duyguyu çok iyi anlıyorum. Aslında komik bir tesadüf de oldu bu. Çünkü o sene Netflix'te Singles Inferno izlemek benim kendime koyduğum terapi ödevlerinden biriydi. Neden? Çünkü daha önce duymadıysanız Kore yapımı bir dating show bu. İşte bekar, çok yakışıklı, çok güzel ve ilginç kariyerlere sahip genç insanları bir adaya koyuyorlar. Ve birbirlerine yaşlarını ve mesleklerini söylemeleri yasak. İki kişi bu bilgileri bilmeden birbirini seçip böyle Paradise denilen bir yerde date'e çıkana kadar gizli tutmaları gerekiyor. Böyle bir konsept. İçerik boş gelebilir, öyle de zaten. Ama izlemesi benim için, hiç lafı dolandırmayacağım, çok keyifli. Özellikle favorim ikinci sezon, merak edenler olursa. Ve şimdi yine aynı soruya dönersek, bu bana ne katıyor? Hiçbir şey. Gerçekten keyif dışında hiçbir şey. Ve artık üzerinde bunca zaman çalıştıktan sonra gururla söylüyorum ki bu benim için gayet okey. Ya da yine o dönemde hayatıma kattığım ve beni çok mutlu eden bir başka şey mesela tekrar roman okumaya başlamaktı. Çünkü zaten burnout yaşadığım süreçte artık o kurgu dışı kitapların kapaklarını bile açamaz hale gelmiştim. Ve o kadar çok özlemişim ki hiçbir şey öğrenmeye çalışmayarak sadece kendi dünyamdan çıkıp bir başkasının dünyasının, onun hikayesinin içine girebilmek için kitap okumayı. Ve işte anlayacağınız üzere bütün bunlar hem bir amaç için keyif hem de keyif için keyif kavramlarını birbirinden ayrıştırabilmeyi öğretti bana. Hem de hayatta her ikisine de yeri olduğunu. Ve tam da bu noktada bu bölümü hazırlarken denk geldiğim konumuzla çok bağlantılı bir bilimsel çalışmadan da bahsetmek istiyorum size. Amerika'da gerçekleştirilen ve 2021 yılında yayınlanan bu çalışmada araştırmacılar öncelikle şöyle bir ayrımdan bahsetmişler literatürdeki. İki çeşit boş zaman aktivitesi vardır diyorlar. Bunlardan birincisi terminal leisure, ki bu benim biraz önce keyif için keyif olarak tanımladığım kavram. Makalede mesela bir Cadılar Bayramı partisine gitmeyi örnek vermişler. Çünkü buradan tek kazancımız ne? Keyifli vakit geçirmek. Yani başka bir beklentimiz, hedefimiz yok. İkincisi de instrumental leisure, ki bunu da yani verimli boş zaman gibi çevirebiliriz. Benim de biraz önce bir amaç için keyif olarak tanımladığım kavrama daha yakın aslında. Yani birebir aynı olmasa da. Makalede bunu örnek olarak da Cadılar Bayramı'nda küçük çocuğuna kostüm giydirip onunla birlikte trick or treat, yani şeker mi şaka mı geleneği için komşularının kapılarını çalmayı örnek vermişler. Burada da tabii mesela öncelikli amaç keyif almanın ötesinde ebeveynlik görevini de yerine getiriyor olmak. Yani benim hikayemde de kendimi geliştirebilmek için akademik kurgu dışı kitaplar okumak gibi boş zamanımda verimli bir şey yapmış olmayı karşılıyor. Şimdi dilerseniz sizi çalışmanın detaylarıyla boğmayayım ve direkt araştırmada buldukları can alıcı sonuçlara geçelim. Şimdi öncelikle kendinizi de bir yoklayabilirsiniz birazdan söyleyeceğim şeye dair. Boş zaman aktiviteleri zamanımı çarçur etmeme sebep olur gibi bir mesajı içselleştirmiş olmanın bu aktivitelerden alınan keyfi, zevki azalttığını ve bunun da daha yüksek stres, anksiyete ve depresyon riskiyle ilişkili olduğunu bulmuşlar. Böyle bir inancı içselleştirmemiş olan kişilere kıyasla. Ve madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimizde ise keyif için keyif aktivitelerinden suçluluk duymadan keyif alabiliyor olma becerisinin kişilerin genel mutluluk ve iyi oluş düzeylerini belirlemede daha güçlü bir etken olduğunu görmüşler bu verimli boş zaman aktivitelerinden alınan keyfe kıyasla. Yani keyif için keyif yapabiliyor olmak mühim şu hayatta. Son olarak benim epey ilgimi çeken bir başka istatistik de şu oldu. Hindistan ve Amerika gibi kişilerin fazla çalıştırıldığı ülkelerle Fransa gibi sosyal normun çok çalışmak değil de hayattan daha çok keyif almak üzerine kurulu olduğu ülkeleri kıyaslamışlar çalışmada. Makalede direkt bir sayı verilmemiş fakat ana yazarlardan Selin Malkoç BBC'ye verdiği bir röportajda ya ortalama olarak nüfusların yaklaşık %30'u boş zaman aktiviteleri zamanımı çarçur etmeme neden olur gibi bir inanca sahip gözükse de bunun aslında kültürler arasında önemli bir farklılık gösterdiğini anlatmış ve Hindistan'da bu %55'lere kadar çıkarken Fransa'da %15'lere kadar düşüyor diye de not etmiş. Ki bu da Türkiye'de doğup büyüyen bendeniz ve Norveç'te doğup büyüyen eşim arasında geçen o konuşmanın kültürel arka planını da gözler önüne seren ilginç bir bulgu oldu benim için. Neyse sözün özü, keyif için keyif olarak tanımladığımız bu şey kendisine atfettiğimiz anlamı değiştirebileceğimiz bir beceri. Ve asıl amaç bu değil belki ama psikolojik ve fizyolojik faydaları da bonus olarak yükleniyor bunu pratik ettikçe. Zira bu aktivitelerden suçluluk duymadan, vicdan azabı çekmeden keyif almak için kendimize izin verdiğimizde parasempatik sinir sistemimizin devreye girerek kan basıncımızı düşürdüğünü ve depresyon riskimizi dahi azalttığını gösteriyor araştırmalar. Aynı makalenin içinde bulabilirsiniz bu referansları da. Diyorum ve artık bölüme ismini veren içimdeki çocuğa armağan ettiğim o yeni yıl hediyelerine geçiyorum izninizle. Şimdi ta 3 yıl önce yaşadığım burnout sürecimle birlikte terapide edindiğim farkındalıkları ve kazanımları paylaştım bölümün bu noktasına kadar. Fakat 2023'ün son çeyreğinde Hayvel üzerinden şu anda da hala devam ettiğim terapi sayesinde daha derin bir farkındalık yaşadım bu konuya dair. Şöyle ki hani güne sabahları saat 5'te bitki çayım eşliğinde Avrupa yakası izleyerek başladığımı anlatmıştım önceki bölümde. Terapide de bir ara bundan bahsettim ve bu kadar küçük bir şeyin bana nasıl olup da diğer tüm değişimlerden daha iyi geldiğini, beni bu kadar yükselttiğini çözemediğimi anlattığımda, çocukluğumda keyif aldığım bir şeye açılmamış olan o alanı kendi yetişkinliğimde kendime açabildiğim için ve bu alanın içinde güvenle, suçluluk duymadan kalabildiğim için belki de bu eylemin bana bu kadar iyi geliyor olma olasılığını değerlendirdik. Ve terapistim çocuk Ece'ye iyi gelebilecek, onu keyiflendirebilecek başka hangi aktiviteleri hayatınıza katabilirsiniz diye sorduğumda hemen o anda aklıma gelmedi bir şeyler. Ben bu sorunun üzerine biraz düşüneceğim bu hafta dedim. Böyle şeylerin üzerine yazarak düşünmeyi çok seviyorum ben. Ve bir iki sayfa yazdıktan sonra yavaş yavaş bu bölümün başında anlattığım anılarım belirmeye başladı sayfalarda. Ben de kendime bu yıl hayatıma katabileceğim ve çocuk Ece'yi keyiflendireceğine emin olduğum 2 adet keyif için keyif aktivitesi buldum başlangıç olarak. İlkiyle başlayalım. Hani Alice Harikalar Diyarı'nda kitabından bahsederken bu büyülü, fantastik dünyanın çocuk Ece'yi ne kadar içine çektiğini anlatmıştım. İşte tam da bu deneyimi hayatıma daha çok dahil etmek istediğimi fark ettim. Bazen çocukken yetişkinliğimize kıyasla çok daha bilge olduğumuzu düşünüyorum. Sanırım çocuk Ece de onu nelerin heyecanlandırdığını, başını döndürdüğünü, zamanı unutturacak kadar keyif verdiğini daha sezgisel bir şekilde fark edebilmişti yetişkin Ece'ye kıyasla. O yüzden ona kulak vermenin en akıllıcası olacağını düşündüm. Ve 2024'te olabildiğince her ay bir tane fantastik edebiyat türünde yazılmış bir roman okuma niyetini koydum kendime. Yani niyet dedim çünkü buna hedef demek doğru olmaz bence. Zira bir şey başarmak veya yılın sonunda X adet kitap okudum demek için yapmayacağım bunu. Sadece bana keyif verdiği için yapacağım. O yüzden bu bir niyet. Bunu cebimize koyduysak Ocak ayı için seçtiğim kitaptan bahsetmek istiyorum biraz. Sürekli buradaki kitapçılarda denk geldiğim The Very Secret Society of Irregular Witches kitabın adı. Ve 31 yaşında günümüz dünyasının İngiltere'sinde yaşayan Hint kökenli bir cadı olan Maika'nın hikayesini takip ediyoruz. Görebildiğim kadarıyla Türkçe çevirisi henüz yok kitabın. Okumayı düşünenler varsa ve fikrimi sorarsanız, ben kişisel olarak kitabı biraz fazla tatlış, dilini de bayat buldum. Ve hikaye pek akıcı olmadığı için %100 içine girip sürüklenemedim. O yüzden eğer edebi beklentileriniz, ince ince işlenmiş karakterler ve sürükleyicilik gibi arayışlarınız varsa bu kitabı tercih etmemenizi öneririm. Ama yine de hikaye yalnızlık teması etrafında döndüğü için bir türlü elimden bırakamadım ben ve Maika'ya bu konuda kendimi çok yakın hissettim sanırım. Hayatım boyunca hiçbir lokasyonda çok uzun süre yaşayıp köklenmediğim ve genelde kurduğum arkadaşlıklarında bu lokasyonlara bağlı kalıp bir süre sonra çözülüp gitmesinden dolayı arkadaşlık ilişkilerine zaman ve emek ayırma, bu ilişkileri sürdürme ve derinleştirmek için çaba sarf etme gibi konularda iyi olmadığımı düşünüyorum. O yüzden içimdeki geliştirmek ve değiştirmek istediğim bu yarayı dürttüğü için beni bu yönüyle etkilediğini söyleyebilirim. Eğer sizin de önümüzdeki ay için sürükleyici, fantastik türde kitap önerileriniz varsa bölümün altında paylaşacağım soru cevap kutucuğuna bırakabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak, ikinci bulduğum keyif için keyif aktivitesi de şöyleydi. Bizim Kim'le çok uzun zamandır videolarına TikTok'ta sürekli denk geldiğimiz ve birlikte oynamayı istediğimiz iki video oyunu vardı. Merak edenler olursa isimleri It Takes Two ve Moving Out. Bizim de bu yeni taşındığımız evde benim bilgisayarım üst kattaki salonda duruyor. Çünkü dışarıdaki manzarayı görerek çalışmak benim için çok önemli. Kim'in bilgisayarı da böyle home office odası gibi kullandığı alt kattaki başka bir odada. Böyle olunca yan yana gelip de oyun oynamamız mümkün olmuyordu ve o yüzden bir türlü deneyememiştik. O yüzden Aralık ayında düşündüm, taşındım ve hem kime Noel hediyesi hem de aslında çocuk Ece'ye hediye olarak bir oyun konsolu aldım. Salona kurabilmemiz ve birlikte oynayabilmemiz için. 3-4 sene önceki Ece'nin yüreğine inerdi sanırım. Yani bırakın eve oyun konsolu almayı, herhangi bir video oyunu oynayarak zamanını çarçur etme fikri. Ona şefkatle sarıldığımı hayal ettim zaten bu hediyeyi alırken. Ve Kim'in Çin'den döndüğü cuma gecesi ben işten geldiğim için, o da tabii jet lag'den dolayı bitap düştüğü için akşam saat 7 gibi sızdık ve uyuduk ikimiz de. Bu kadar erken yatınca da sabah 4.30-5 gibi uyandık. Baktık geri uyuyamıyoruz, ben bir kahve yapayım diye yukarı çıktı Kim. Sonra bir 10 dakika sonra kahve hazır, gel hadi yukarı diye seslendi. Dışarısı hala zifiri karanlık o sırada ve mahallede bizden başka uyanık olan kimse yoktur o sırada eminim. Neyse, salona girdiğimde şöyle bir manzarayla karşılaştım. Kim konsolu çoktan kurmuş, iki oyunu da indirmiş, kahvelerimizi hazırlamış ve böyle gözleri parlayarak gel gel otur yanıma diyor. Ya iki heyecanlı çocuk gibiydik o an gerçekten. Ben de bu arada hayatımda sadece çocukluğumda bir ara Sims ve ancak 2021 sonrasında da terapi sağ olsun Stardew Valley ya da Spiritfarer gibi hiç aksiyon gerektirmeyen oyunlar oynadığım için ya gerçekten iyi değilim böyle hız ve koordinasyon gerektiren oyunlarda. Ama bunun hiçbir önemi yok. Hatta daha komik hale getirdi bile diyebilirim bu deneyimi ve kahkaha atmaktan neredeyse sesimizin kısıldığı bir iki saat geçirdik ve bu deneyimle birlikte şunu fark ettim. İster bu örnekte Kim'le yaptığımız gibi dijital, ister Askil'le bölümün başında anlattığım gibi fiziksel formda olsun, hayatıma daha çok oyun hissi katmak istediğimi fark ettim bu sayede. Ve ikinci niyetim de bu oldu bu yıla dair. Tabii ki örnekler ve niyetler kolaylıkla çoğaltılabilir bu arada. Fakat her şeyde olduğu gibi bu konuda da minik adımlarla başlama ve ilerleme taraftarıyım. O yüzden önce bu iki niyetimi pratik etmeye devam etmek istiyorum bu yıl bir süre. Sonrasını ne getirir zamanla bakacağız. Artık bölümün sonuna gelirken neden bu zamanlamayla bu içerikte bir bölüm yapmak istediğimden de bahsetmeden geçmek istemiyorum. Biliyorum yeni yıl denince aklımızda genelde tek bir şey canlanıyor. İşte yeni yıl hedefleri nasıl konulur, koyduğumuz hedeflere veya kendimizin en iyi versiyonuna nasıl ulaşırız? Ya 3 aşağı 5 yukarı bunlar oluyor en çok merak ettiğimiz ve tüketmek istediğimiz içerikler bu dönemde. Fakat benim şu son birkaç senede terapi sayesinde öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Gelişmeyi hedeflemek çok güzel. Ama hedefim sürekli gelişmeye çalışmak olursa bunu sürdüremem. Bu beni tüketir. İşte tam da bu noktada hayatın sürekli hedef koy ve başar, yap yap yap, geliş geliş gelişten ibaret bir şey olmadığını da hatırlayalım istedim. Sahip olduğumuz hedeflerimiz doğrultusunda adımlar atmak elbette şahane bir şey. Fakat bunu yaparken zaman zaman zihni ve bedeni kelimenin tam anlamıyla rölantiye almanın da keyif için keyif yapmanın da çok doğal birer ihtiyaç olabileceğini hatırlatmak istedim 2024'ün bu ilk podcast bölümünde. Zira 3 sene önceki Ece'nin de, minik Ece'nin de böyle bir bölümü dinleyebilmiş olmasını, ona bunların öğretilmiş olmasını çok isterdim. Ya bu şimdi sana ne katıyor gibi en yorgun, en bitkin olduğum anlarda bile beni sürekli bir performans sergilemeye zorlayan o iç sesime yüksek dozda öz şefkat içeren bir kilit soruyla cevap verebilmeyi ancak yıllar sonra terapi sayesinde öğrendim ben çünkü. Nedir bu kilit soru? Şu anda ihtiyacım olan şey bu mu? Sorusu. Ve eğer içimden çıkan cevap samimi bir evetse, neye ihtiyaç duyduğumu yargılamanın ben de dahil olmak üzere kimsenin vazifesi olmadığını öğrendim. Bu ister üretme ve gelişme ihtiyacı olsun, ister keyif için keyif yapma, ister kendini bir süreliğine rölantiye alma. Çünkü hayatta hepsinin bir yeri, bir karşılığı var. Ve ben de bu hayata her dakika yazılımını güncelleme ve en sonunda kusursuz bir işletim sistemine ulaşma vazifesiyle gelmiş bir robot değil, bir insanım. Hepsi bu. Ve geldik böylece 3. bölümün de sonuna. Dilerim ihtiyacı olanların içinde minik bir ışık yakmıştır bu bölüm. Eğer siz de bana yeni roman önerisinde bulunmak veya kendi keyif için keyif aktiviteleriniz üzerine düşünüp bunları paylaşmak isterseniz bölümün altındaki soru cevap kutucuğunu kullanabilirsiniz. Cevaplarınızı da paylaşıyor olacağım. Onun dışında bölüme dair görüşlerinizi de hem bu kutucuk üzerinden hem de Instagram üzerinden bana iletebilirsiniz. @ecealbikeala kullanıcı adım tüm platformlarda olduğu gibi. Bölüm boyunca bahsi geçen tüm kaynakların linkini veya ismini de açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.